Ayrım 3. Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier. Sayfa 38. 6. Kısım. Mustafa Kemal 2. Eski bahçeden çok uzakta, 12 adaların ötesinde ve Ege Denizi'nin karşı yakasında Mustafa büyüyor. Kendisine bebeklik çağında babası tarafından kazayla öldürülmüş olan amcasının adı verilmiş. Ecdadı köle olan ve kendisine şarkılar söyleyen bir Arap dadısı var. Aile babası Ali Rıza Efendi'nin yeni Yunanistan sınırında bir gümrük muhafaza görevlisi olduğu ve kereste ticaretine başlama ilhamını bulduğu Olimpos Dağı'na taşınıyor. Annesi Zübeyde oğlanın hafız olmasını ve Kur'an'ı ezberlemesini istiyor. Ona göre Mustafa hacca gitmeli ve hafız olmalı. Zübeyde bir din okuluna gitmesini de istiyor ama ilerici ve liberal olan Ali Rıza oğlunun modern Şemsi Efendi okuluna kaydettirilmesinden yana. Zübeyde kazanıyor ve çocuk beyaz ve altın rengi giysiler içinde, elinde altın rengi bir sopa, yeni okul arkadaşlarının oluşturduğu alaya tezahüratlarla katılıyor. Ömür boyu sürecek olan genelde dine, özellikle İslam'a yönelik hoşnutsuzluğunun ilk tohumları burada atılıyor. Arapça öğrenmenin aptalca ve gereksiz olduğunu düşünüyor. Sınıflarda yere çömelip bağdaş kurarak oturmak gerekmekte ama bir gün Mustafa fırlıyor ayağa. "Hoca otur aşağı," diyor. "Bacaklarım tutuldu," diye izahatta bulunuyor Mustafa. "Çabuk otur bakayım," diye emir veriyor hoca. Mustafa "Hayır," diyor. "Kefere çocukları böyle oturmak zorunda değil. Biz niye oturacakmışız?" "Sen bana itaatsizlik etme cüretinde mi bulunuyorsun?"
"Evet, ben size itaatsizlik etme cüretinde bulunuyorum."
Hoca ile Mustafa bir dakika boyunca birbirlerini süzüyorlar ve bunun ardından bütün sınıf ayağa kalkıp "Hepimiz size itaatsizlik etmeye cüretinde bulunuyoruz," diyorlar. Bundan kısa bir süre sonra belki de okulun isteği üzerine Ali Rıza oğlunu oradan alıyor ve modern ve liberal Şemsi Efendi müessesesine kaydettiriyor. Ancak bu arada bölgeyi şantaj ve haraç yoluyla özgürleştirmekte olan Yunan eşkıyası işçilerine gözdağı verdiği ve malını yakma tehdidinde bulunarak kendisinden koruma parası talep ettiği için Ali Rıza'nın kereste işi başarısızlığa uğruyor. Ali Rıza parayı da vermiş olduğu halde keresteleri yine de yakıyorlar. Yük arabalarını kıyı yolunda pusuya düşürüyor ve adamlarına orman içinde saldırıyorlar. Kanun kaçağı kimseleri kontrol altına tutması gereken jandarma komutanı Ali Rıza'ya işi bırakmasını tavsiye ediyor. O da tuz ticaretine başlıyor, başarısız oluyor. İçkiye başlıyor, tüberküloz geçiriyor ve 3 yıl içinde ölüp gidiyor. Zübeyde aileyi köye taşıyor ve Mustafa ile kız kardeşi leyleklerin damların üstüne yuva yaptığı ve ineklerin meralarda otladığı köylerin arasındaki dayılarının çiftliğinde fasulye ürününe musallat olan kargaları kovalayarak, birbirleriyle dövüşerek, iyi beslenerek eski bir toprağın üstünde güçle boy atıyorlar. Zihnin boş kalması yüzünden Mustafa bir tatminsizlik hissetmeye başlıyor. Annesine diyor ki "Ben okula gitmek istiyorum." Ve dayısı Hüseyin'e de diyor ki "Ben okula gitmek istiyorum." Şaşılacak şey, onu Yunan papazlarının yönetimindeki yerel okula gönderiyorlar. Ama bu dili tiksindirici, Hristiyan oğlanları da kibirli ve kendi işlerine kapalı buluyor. İmamın okuluna yollanıyor ama dini itici buluyor. Oralı bir kadın ona ders vermeye gönüllü oluyor. Ama Mustafa bir kadın tarafından eğitilmeyi reddediyor. Kendisine tutulan eğitmenin cehaletini açığa çıkartıyor. Kaymak hafız okuluna girmesi için Selanik'e geri yollanıyor. Ama burada da kavga ettiği için feci bir biçimde dövülüyor ve okula dönmeyi reddediyor. Çocuk öğrencilerin insanı utandıracak kadar eski usul şalvarlar giyinip kuşaklar takınmak yerine modern kıyafetlerle gezdiği askeri okula gitmeyi arzulamakta. Üniformasının içinde harika görünen Ahmet adında küçük bir arkadaşı var. Zübeyde bunu ona men ediyor. Zira askerlik mesleğiyle ilgili olarak ölüm ya da daim olarak evden uzakta olmak dışında bir öngörüsü yok. Ve zaten oğlu eğer din adamı olmayacaksa hiç değilse tüccar olup eve para getirmeli. Mustafa Ahmet'in karacı bir binbaşı olan babası Kadri ile gizlice işbirliği yaparak anasına haber vermeksizin giriş sınavlarına katılıyor. Sınavı kazanıp anasını bir emri vaki ile karşı karşıya bırakıyor. Kendi yazılı izni şart olduğu için Zübeyde oğluna okula gitme iznini vermeyi reddediyor ve Mustafa ona şöyle diyor. "Doğduğum vakit babam bir kılıcı bana hediye edip yatağımın başucuna asmış. Aşikar ki asker olmamı istiyormuş. Ben asker doğmuşum ve asker öleceğim." Zübeyde yarı yarıya ikna olmuş, yarı yarıya kuşkular içindeyken bir gece Mustafa'nın bir minarenin en tepesindeki altından şerefe üstüne tünemiş olduğu doğallığı kuşkulu bir rüya görüyor. Rüyasında Mustafa'ya doğru koşuyor ki bir sesin şöyle dediğini duyuyor. Eğer askeri okula gitmesine izin verirsen oğlum burada böyle yükseklerde kalacak. Eğer vermezsen aşağılara inecek. İnsan Mustafa'yı uyuklamakta olan bu sağ eğilimli aile reisi kadıncağızın kulağına fısıl fısıl konuşurken gözünde canlandırmaktan kendini alamıyor. Mustafa tuhaf bir biçimde kişilik sahibi bir öğrenci oluyor. İzlemeyi tercih ettiğini söyleyerek çocukların oyunlarına katılmayı reddediyor. Birdir bir oynanırken arzu ettikleri takdirde boyundan aşmak zorunda olduklarını söyleyerek eğilmeyi reddediyor. Yalnızca 12 yaşında olduğu halde şaşırtıcı bir matematikçi. Adaşı olan öğretmeni Mustafa'yı bütün sınıfların mümessili yapıyor. Yaşıtlarından ziyade kendinden büyük oğlanlarla bir arada oluyor ve öğretmenleri kendisini dik kafalı ve geçimsiz buluyorlar. Kendisini öğretmenlerle bir tutuyor. Duyduğu rahatsızlığa rağmen annesi tekrar evleniyor ve Mustafa üvey babasının evinde yaşamaya yanaşmıyor. Ne var ki aynı zamanda karacı bir subay olan ve kendisine şeref, görev konusunda asla dayak yememesi ve hakaret görmeyi kabul etmemesiyle ilgili vaaz veren esinleyici yeni bir ağabey sahibi olduğunu fark ediyor. Ağabey çapulcu bir herifin gözüne pek sevimli görünürse kullansın diye küçük oğlana bir su salıveriyor ve bunu akıllıca kullanmasını söylüyor. Öğretmeni Mustafa kendisiyle karıştırılmasın diye ona bir isim veriyor. Ömrü boyunca taşıyacağı bu yeni isim Kemal oluyor. Mükemmellik. 7. Bölüm Köpek. Sözünü ettiğim bu kasaba 1956 ve 1957 yıllarındaki ilk depremin ardından sonunda tamamen yıkılmış durumda. Şimdi orada artık küçük kertenkeleler ve devasa cırcır böcekleri yaşamakta. Taşların arasında kalın otlar ürüyor ve geceleri topluca gerçekleştirdikleri doğaçlamalarla halkı uykusuzluktan deliye döndüren bülbüllerin sesi, zihni yorgun sessiz bir ırmak tarafından uzaklara artık yalnızca bir moloz yığınını aşarak taşınıyor. Irmak kıyısındaki tarla parçalarını ekip biçmeye gelen topraksız birkaç köylü, gözlerini çocuklarının eski bıçaklar ve madeni paralar bulmak amacıyla eşelemekte oldukları harabelere dikiyorlar. Ve eskinin neye benzediğini gözlerinde canlandırmaya çalışıyorlar. Yeniden inşa edilmesi gerekirdi diyorlar zaman zaman. Ama sonra biri kalkıp ben burada yaşayamazdım. Çok fazla hayalet var deyiveriyor. Çok da uzun olmayan bir süre önce Rodos'tan bir papaz, Fethiye'den de bir imam gelip Aya Nikola Kilisesi'nin kırık dökük dış kabuğunun içinde bir zamanlar yalnızca Türkçe konuşan ama Yunanca yazan Hristiyanlar ile yine yalnızca Türkçe konuşan ve yine Yunanca yazan Müslümanların bir arada yaşadıkları bu kasabanın ve halkının yeniden doğması için birlikte dua etmiş bulunuyorlar. Ancak ne en iyi kendisi tarafından bilinen nedenlerle Tanrı, ne de masraf gibi ikna edici bir nedenle Türk hükümeti ile imamın dualarına cevap vermiş bulunuyor. Ve Bizans döneminde Rumca adı Paleo Periboli olan eski bahçe kasabası, bir mezar kitabesinden bile yoksun ve kimse tarafından hatırlanmaksızın ölüm uykusunu sürdürüyor. Bu kasaba hayattayken evlerin duvarları alçıyla sıvanmış ve fütursuzca pembenin koyu renklerine boyanmış idi. Caddeleri daha ziyade ara sokaklara benzeyecek kadar dardı ama evler bir vadinin yamacına istiflenmiş olduklarından ve bu sayede her bir yerleşim birimi ışık ve hava aldığından bu insanda bir kuşatılmışlık duygusu yaratmazdı. Aslına bakılırsa kasaba adı yitip gitmiş kadim bir dahi tarafından muhteşem bir biçimde tasarlanmış gibiydi. Ve Lidya'nın, Karya'nın veya Likya'nın tamamında muhtemelen onun gibi bir tek yer daha yoktu. Her bir yerleşim biriminin en alt katlarındaki odalar sanki en eski yerleşimcileri kış aylarının sıkıntısını kendileri için mahzenler kazarak geçirmişler gibi dosdoğru kayaların içine oyulmuştu. Çoğunun tepenin daha da içlerine doğru kazılmış geniş ambarları da vardı. Soba, silah ve tencere nişleri doğruca duvarlara oyulmuştu. Bu alt kat odaları yazın bir nimet gibi serin olurlar, kışında genel olarak ya tahta bir merdiven ya da kayaya oyulmuş basamaklarla ulaşılan üst kattaki odanın soğuğunu doğal beden ısılarıyla kıran hayvanlar tarafından işgal edilirdi. Bu üst odada ortadaki mekanı güzel bir halı, bir duvarı büyük bir ocak kaplarken öteki üç duvarın önüne de divanlar yerleştirilirdi. Bütün çatılar neredeyse dümdüz olduğundan, hava iyi olduğunda bunlar da fazladan bir oda oluşturur ve aynı çatı doğruca yapının yan tarafına inşa edilmiş çok geniş bir sarnıca akan yağmur suyunun birikmesini sağlayan mekanizma olarak da işe yarardı. Bu sayede kadınlar yılın çoğu zamanı kuyulardan veya hemen aşağıda yayılan ve kıyısında neredeyse herkesin tarım yaptığı birkaç dönüm toprağa sahip olduğu, taşkın yatağı bereketli ovayı kesen ırmaktan su getirmek gibi çetin bir işten sakınılmış olurdu. Ayrıca her evin sıcak havalarda sineklerin verdiği eziyetten kurtulmak için sık sık boşaltılması gereken topraktan bir helası bulunurdu. Öyle insanlar vardı ki helayı yalnızca kadınlar yemek pişirirken kullanırlardı. Zira sinekler o vakit yemeğe musallat olmak için heladan ayrılırlardı. Kuşkusuz binaların hepsi de bu şablona göre inşa edilmiş değildi. Yüzyıllar içinde nüfus biraz artmış ve geleneksel evlerin çoğu sınır çizgisinin dışında kalırken, karşı tepenin eteklerine, kabul odası olarak kullanılan selamlık ile mahrem alanlardan oluşan hareme bölünmüş olanlar yerleşmişti. Mamafi, kayaya fazladan odalar oyma alışkanlığı bu evlerin de özelliğiydi. Ve aynı kol uzunluğunca kalın duvarlar ve insandaki zaman duyusunu azaltan aynı karanlık ve sakin iç mekanlar onlarda da vardı. O zamanlar orada, bugün de birçok yerde hala olduğu gibi, oğulların yeni eşlerini baba evine getirmesi adet olduğundan evlerden kimisi sahiden de cehennem gibi aşırı kalabalıktı. Eğer evlenmiş ve sayısız çocuk yapmış çok fazla oğul var ise, o zaman ne kımıldamak, ne uyumak, ne de mahremiyet için yer olurdu. Ve bilhassa tehlikeli havalarda yoğun bir öfke yaşanırdı. Ancak aile reisinin ölümüyle birlikte oğullar ile aileleri, çevrimin yeniden başlayacağı yeni evlere taşınırlardı. Ve birkaç yıl için herkesin kendi evinde, insana hem farklılığıyla şaşırtıcı hem de muhteşem gelen bir genişlik yaşanırdı. Maki kaplı tepelik kasabanın ardında yumuşak eğimli bir zirvede düzlenirdi ve bunun ötesinde biraz hırslı olsaymış vadi sayılabilecek olan küçük bir çöküntü vardı. Arazi özünde Afrika ile Arabistan'ın kuzeye doğru acımasızca sürüklenmesi sonucu katlanıp kırılmış düz katmanlardan oluştuğu için burada birkaç tane dikine kaya yüzeyi bulunmaktaydı. Bu yüzeylerin birçoğu Likya döneminde kral mezarlarına seçkin fasatlar oluşturacak biçimde oyulmuşsa da bir tanesi kireç taşı çıkartmak amacıyla derinlemesine kazılmıştı. Ve bunun da ötesinde bir başka zirvenin hemen üstünde Ege'nin Akdeniz'e kavuştuğu kıpır kıpır suya doğru dimdik inen keskin ve taşlı bir eğim vardı. İşte kasaba ile deniz arasında kalan ve ancak keçilere uygun olan bu ıssız alanda ileride köpek adıyla bilinecek olan adam Likya mezarlarının arasında ikamet eylemeye başlayıp daha doğru dürüst ölmeden bir hortlak haline gelmişti. Bazen öyle olur ki bir adamın nasıl öleceği önceden yüzünden ve bazen de yaşadığı hayattan anlaşılabilir. Köpek lakaplı bu adamınsa yalnız ve pislik içinde öleceği aşikardı. Çünkü hayata adım attığı gün bu yolu seçmişti. Kara tavuk ile Mehmetçik çok küçük oldukları halde köpeğin geldiği günü asla unutmayacaklardı. Her biri kendi anası tarafından yamaçlarda, otlakların çevresinde yüzlerce çeşidi yetişen ve hepsi de yenebilir olan ama bazıları alışıncaya ve cevizi veya sarımsağı ya da limonu hatırlatabilecek belli belirsiz lezzetleri algılamayı öğreninceye kadar çok acı gelen yabani yeşilliklerden toplamaya yollanmışlardı. Bulabildikleri her şeyi keçi derisinden çantalarının içine tıkmışlar ve muhtemelen bir başka işte görevlendirilecekleri eve dönüşü geciktirmek amacıyla komplocu bir edayla zaman öldürmekteydiler. Analar bazen insana artık ağaçların hepsi de kesilmiş ve keçiler bütün çalıları imha etmiş olduğundan yakıt niyetine kullanılan kurumuş hayvan tersinden ibaret olan tezek toplamaya yollarlardı. Tezek toplamanın tek iyi tarafı üstünde yuvalanmış ilginç ve rengarenk kırm kanatlılar bulmaktı. Kasaba insanlarının büyük toplantılar ve kutlamalar için hala kullandıkları, neredeyse tümüyle sağlam bir Roma tiyatrosu kalıntısından geçen batık patikanın bir kenarında oturmaktaydılar. Yolun karşı yakasına bir fare tarafından kazılmış oyu hedef almışlar, avare avare küçük taşlar fırlatıyorlardı yola. ''Niçin gidip deliye işemiyoruz?'' diye bir öneride bulundu Mehmetçik. ''O vakit fare dışarı çıkar, biz de onu yakalayabiliriz.'' Kara tavuk kaşlarını çattı. Fare yakalamak istemiyorum ben. Kara tavuk her zaman gerçekte olduğundan daha ciddi ve olgun görünmek isterdi. Ve eğer ilk düşünen kendisi olmuş olsaydı, fareyi dışarı çıkartmak için deliye işemekten hoşlanabilecek olması pek muhtemeldi. Zaten dedi Mehmetçik, eğer fare deliğini işersek onu boğabiliriz. Kara tavuk bilgece başını eğerek onayladı ve oğlanlar taşları atmaya devam ettiler. Kara tavuk çömlekçi İskender'in ikinci oğluydu ve 6 yaşında olduğu halde altın rengi teni, gözlerinin üstüne düşen ve sık sık elinin tersiyle geri itmek zorunda kaldığı parlak siyah saçlarıyla bir delikanlının yakışıklı yüzüne sahipti. İnce dudakları vardı ve gülümsediği zaman sivri bir dil ile çürüğü olmayan ama ona bir sevimlilik katacak kadar gayri muntazam küçük beyaz dişler çıkıyordu ortaya. Her zaman olduğundan daha ağırbaşlı bir hava içindeydi. Hristiyan ailelerden birinin çocuğu olan Mehmetçik daha kısa boylu ve tıknazdı. Günün birinde şaşırtıcı bedensel güç gösterileri yapabilecek türden, hani ağır kapıyı menteşelere vidalanırken yerden yüksekte tutabilecek türden bir adam olacağı belliydi. Kara tavuk gibi onun cildi de tarçın rengi, gözleri koyu kahve, saçları siyah ve düzdü. Pekala da biri ince ve canlı, öteki dayanıklı olmak üzere farklılaşmış iki erkek kardeş veya iki kuzen olabilirlerdi. Esasen aralarında nasıl olmuş olduğunu herkesin unuttuğu müphem bir akrabalık bağı da vardı. Belki büyük büyük babalardan bir tanesi din değiştirmiş ve öteki aileden biriyle evlenmişti veya uzak büyük annelerden bir tanesi iki kere evlenmiş ve birinci belki de ikinci koca öteki aileden olmuştu. Her halükarda Daskalos Leonidas'ın öne sürdüğü kuramlar ne olursa olsun, insan yeterince geri gittiğinde o kasabada geri kalan herkesle bir biçimde akraba olmayan hiç kimse yoktu. Oğlanlar ayak parmaklarını karşılaştırdılar. Kara tavuğunki ince ve uzun, Mehmetçiğinki kısa ve bodur. Ortak yanları yolun tozuna bulanmış ve erken yaz güneşiyle kararmış olmalarıydı. Tepenin yamacından birinin çıka geldiğini ve kendilerine doğru ilerlemekte olduğunu fark ettiklerinde kara tavuk ayağındaki parmaklardan her birini ayrı ayrı hareket ettirebildiğini göstermekte ve Mehmetçik de kaşlarını çatmış bu bedensel gösteriyi aynen tekrarlama çabasına yoğunlaşmış vaziyetteydi. Onu yakından görmeden önce bile sıra dışı olduğunu fark ettiler. Uzun adımlarında sanki acele etmeye çok alışkınmış da ölçülü bir hızla ilerlemeyi beceremiyormuşçasına düzensiz ve abartılı bir şeyler vardı. Üstelik düz bir hatta yürümüyor, bir bu yana bir öteki yana doğru meylediyor ve bu nedenle de tozun üstündeki dışa dönük ayak izleri bir yılanınki ya da bir ırmağınki gibi yılan kavi bir hat çiziyordu. Oğlanlar ayağa kalkarak büyülenme ve korku karışımı bir duyguyla adamın yaklaşmasını izlediler. Zihinlerinde yalnızca kaçma fikriyle ayağa fırlamışlardı. Ama adamın edasındaki bir şey bunu yapmalarını önledi. Sanki adam kendileriyle aynı dünyada yaşamadığı ve hatta kendilerini göremeyeceği için tehlikede değillermiş gibiydi. Gerçekten de belki de adam onları görmemişti. Uzun boyluydu ve yıllardır yürümüş olduğu için yine de gergin kaslı, upuzun ve ince bacakları vardı. Ortasına kafasının geçmesi için bir delik açılmış ve önden de arkadan da dizlerinin hizasına ancak gelen gri renkli yırtık pırtık bir çarşaf parçasıyla örtünmüştü. Belinde bir boy koyun kemendi vardı ki ön tarafındaki düğümün ağırlığı edep yerlerini ancak muhafaza ediyordu. Yürüdükçe kaba etlerinin kenarları görünüyor ve zaman zaman cinsel organları koyuluklarıyla kendini belli ediyordu. Kolları da bacakları gibi ince ve adaleli, parmakları uzun ve kürek gibiydi. Sağ eliyle diş budak ağacından iyice yıpranmış, normal uzunluğunun dörtte biri uzunlukta bir asayı kavramıştı. Ve doğal olmayan hızıyla kendini ileri doğru itmeye yardımcı olmak için bunu kullanıyordu. Sol eli deriden bir sırımla çapraz olarak göğsüne asılmış olan keçi derisinden siyah beyaz büyük su matarasının üstündeydi. Üstü başı lime lime olan adamcağız dalgındı. Kuzeyin uzak yörelerinin yerlisi olan bir Frankinki gibi en açık mavi renkte olan gözleri ne sağa ne de sola bakıyordu. Karma karışık gri saçlarla örtülü kafasının tamamı düğüm düğüm ve keçe gibiydi. Tozdan sertleşmişti. Alnının teri kafasından suyu çekilmiş ve kartala benzer çevresinde birikmiş olan kirin üstünde temiz yollar açarak akıyordu. Her attığı adımla sanki başa çıkılmaz bir ağrısı varmış gibi anlaşılmaz bir homurtu çıkartıyordu. Öyle bir homurtu ki insan ya bir deliden ya da konuşmayı hiç öğrenmemiş bir sağırdan duyabilir. Anlaşılan bu seslenişler onun yürürken söylediği marş idi. Adam iki çocuğun yanından hızla geçti ve oğlanlar sanki tek bir beyin tarafından yönetiliyorlarmış gibi ayağa fırlayıp cümbüşün nesnesi olan adam kendilerini hepten görmezden gelirken onun istikrarsız adımlarını taklit ederek kendi aralarında önce çekingen çekingen ama sonra daha büyük bir cesaretle kıkırdayarak peşine düştüler. Kasabanın aşağı kısmına ulaştılar ve bu olağan dışı adamı taklit etmek gibi bir yenilik yaşamak uğruna ardına daha da çok çocuk düşünce alay kısa sürede büyüdü. Az zamanda 15-20 çocuğun katıldığı, ayrıca hoplaya zıplaya manasızca avlayan iki köpeği de içine almış olan bu salkım saçak, taklitçi ve mimikçi alayda küçük, şişman, basık suratlı Drosu'yla ince güzelliğiyle Filote'yi, kırık burun Ali'nin oğlu olan ve daha o yaşta bile Filote'yi her gittiği yerde izleyen İbrahim ve balıkçı Menas'ın şimdiden Drosu'ya hayran olan oğlu Gerasimos da vardı. Tütün, üzüm ve incir toplamaya gitmek yerine kasabada kalmış olan insanlar kapılara çıkıp bu yabani adam ile mahiyetini hayretle gözlediler. Kimi kadınlar çocuklarını alaydan çekip çıkartmaya çalıştılarsa da gidenlerin yerini kısa sürede yenileri aldı. Kahvehanelerdeki erkekler tavla oyunlarını bırakıp caddelere çıktılar ve kalın sigaraları dudaklarına, fesleri kişiye özgü açılarla kafalarına yapıştı kaldı. Kendi aralarında eğlenip gülümseyerek, çarpık yorumlar yaparak, omuzlarını silkip sonra da aylaklıklarına geri dönmeden evvel birkaç günlük sakallarını keyifle sıvazladılar veya abartılı bıyıklarının uçlarını burdular. Yaşadıkları süre boyunca hiç gezgin dilenci görmemiş değillerdi. Ama bu adam benzeri, mürettebatı karaya susamış bir geminin dümenindeymiş gibi gözlerini böyle uzaklara dikmiş olanı az bulunurdu. İnsan bu adamın bir zamanlar önemli biri olduğunu ve asillere yaraşır basiret ve ilgisizlik alışkanlıklarını hiç yitirmemiş olduğunu düşünebilirdi. Daracık yaya yollarından hiç duraksamaksızın hatta yan gelip yatarak dik kafalı bir edayla yolu kesmiş olan bir devenin sırtı üstünden ayağını boyun köküne yerleştirip hayvanın itiraz ve şaşkınlık anlamında homurdanmasına neden olarak bir adımda geçmişti. Hayvanlar siniyor ve tavuklar kaçışıyorlardı. Gezici tüccarlar ardından bakıyorlardı. İmam Abdülhamit Hoca geçmesine izin vermek için kır atının dizginlerini kasmış, kara giysisi ve boz rengi sakalıyla mağrur, şom ağızlı papaz ansızın var olmadığı yönünde tuhaf ve zihin karıştırıcı bir düşünceyle sarsılarak yana çekilmişti. İnsanlar köpeğin ayaklarında sanki günlerdir ağrının ve iltihap kapma tehlikesinin bilincine varmaksızın yürümüşmüş gibi kanlı kesikler olduğuna dikkat etmişlerdi. Edasında ehlileşmemiş, kahince bir şeyler olduğuna dikkat etmiş ve yığınla sufi tarikatından birine mensup bir derviş olduğunu varsaymışlardı. Kasabanın henüz sınırları içine yerleşmiş sahici bir evliyası yoktu ve anında birinin nihayet gelmiş olabileceği umuduyla sarsılan insanlar olmuştu. Mucize severler harikalar yaratılmasını beklemeye durmuş, ticaretle uğraşanlar ile zanaatkarlar hacıların yapacağı alışverişi düşünerek el çırpmışlardı. İlahiyat konusunda aşırı bilgili olanlar ki fiiliyatta imamdan başka böyle hiç kimse olmadığını kabul edilmesi gerekir, yüce kozmik tekere omuz vererek ruhsal güçlerini evrenin devamına yönlendirecek birinin ortaya çıkmasından hoşnuttular. Köpek sokaklardan geçişi esnasında herhangi bir şey için dilenmeyi ihmal ederek herkesi hayrete düşürmüştü. Gözleri bir başka dünyada, belki geçmişte veya belki düşüncelerinin içsel karmaşasında yürüyüp gidiyordu. Son evleri de geçmiş, sola ve yukarı dönmüş, yokuşun tepesine tırmanmış, bir an orada durmuş, başı ilham bekler gibi mekanik bir biçimde bir yandan bir yana sallanmıştı. Aniden kararını vererek kireç taşı çıkartılan açık oyuğa yönelmişti. Artık ciddileşmiş ve sessizleşmiş, bir kısmı el ele tutuşmuş olan çocukların gözetiminde oyuğa girmiş, parmaklarını duvarlarının kaba yüzeyinde dolaştırmış ve burun kanatları her nefeste kabararak havayı içine çekmişti. O tozlu taşı kaçak çıkartan nesillerin ekşi kokusunu, yarasa dışkılarını koklamış ve ardından burada yaşayamayacağına karar vererek dışarı çıkmıştı. Yine çocukları görmezden gelerek bu defa 6 metre yükseklikte sütunlu bir mezara yanaşmış, merakla Likya yazılarını ellemiş ve gökyüzünün arı ışığı ile gözlerini kırpıştırıp bir son gün Simeon Stylites'i gibi düz damı mekan edinme ihtimali üstüne fikir yürüterek yukarıya bakmıştı. Devasa taş bloğunu kavrayarak kasları düğüm düğüm, el ve ayak parmakları kadim inşaat ustalarının geride bırakmış olduğu yontuları ve çentikleri yoklaya yoklaya, körük gibi nefes almacasına 50-60 santim tırmanmış, ardından etkilenmediği besbelli tekrar geriye sıçramıştı. Şimdi de bu ava katılmış olan ve ayasına dokunarak bir mezardan ötekine yol gösteren çocuklar peşinde, yüzyılların dokunmadan bıraktığı birkaç lahiti incelemeye başlamıştı köpek. Çocukları hala görmezden geliyor, her yapının içine dikkatlice gözden geçiriyor, savaşçı, aslan ve canavar kabartmalarını okşuyordu. Damı oluşturan kimisi tepe taklak karinalı bir tekne biçiminde oyulmuş, kimisi de çatı kiremitlerini temsil edecek biçimde taraklanmış iri taş tabloları inceliyordu. Bu istirahat mekanlarını bir bir araştırırken en rahat kanepeyi bulmak için deney yaparcasına her mezarın içindeki taş sıraya da uzanıyordu. Belki de fazlasıyla güneşin altında olduklarını kavradığından, lahitlerle tatmin olmayarak yakındaki küçük yarın dikey yüzüne oyulmuş iki büyük mezara yanaşmıştı. Bunlardan biri bir tapınak ve diğeri de bir ev biçiminde oyulmuştu. Her birinin içinde bir tanesi geride, diğer ikisi de iki yanda olmak üzere üç sıra vardı. Duvar resimleri kısmen dinsel mekanlarda figüratif sanatı onaylamayan kişiler yüzünden ve kısmen de 2000 yıllık keçi çobanı ateşlerinin dumanı ve isi yüzünden çok fazla zarar görmüş durumdaydı. Köpek vadiye hakim manzaralarıyla bu geniş mezarların ikisini de havadar ve yer itibariyle uygun bulmuş, dolayısıyla asasını yere bırakmış, su matarasını çözerek tapınak ve mezarın revaklarının arasında bulunan basamağa oturmuştu. Yukarıdaki alanlıkta Likya dilinde henüz deşifre edilmemiş bir yazıt vardı. Demetrius'un kızı Filiste, sevdiceği Moşus için yaptırdı bunu. Bunun altına tecavüz için verilen cezanın ayrıntıları yazılmış ve eklentisinde de Likyalıların doğal olmayan, şiddet sonucu gerçekleşen zamansız ölümün sembolü olarak kullandıkları bir çift açık el kabartması bulunmaktaydı. Köpek çocuklara ilk kez baktı ve gülümsedi. Bu gülümseme öylesine dehşetengizdi ki çocuklar çığlıklar attılar ve kayaların üstünden apar topar yuvarlanarak dikenlere takılıp canları yanarak kaçtılar. Drosula, Filotei, Karatavuk, Mehmetçik, İbrahim ve Gerasimos o korkunç görüntüyü ömür boyu hatırlayacaklardı. Ve o görüntü kimileyin huzur içinde olmaları gerektiği anlarda bile sonsuza kadar kabuslarına dadanacaktı. O akşam Peder Kristoforos ile İmam Abdülhamit Hoca mezarın önünde tesadüfen ama aynı gerekçeyle karşılaştılar. Her iki adam da yeni gelenin kendi sürüsünün bir üyesi olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Çocuklar köpeğin şekilsizliğini herkese anlatmış olduklarından her ikisi de en azından onlar kadar ya da daha da çok meraklanmışlardı. Abdülhamit Hoca yularını kasmış, sinirli ve güzel Nilüfer'i pek de güvenli olmayan bir zakkum çalısına bağlarken, imam ile atının izlediğinden daha dolaysız ama daha dik bir yolda yukarı tırmanırken, ter dökmüş Peder Kristoforos başka bir yönden çıka gelmişti. Abdülhamit, "Ah imansız efendi, iyi akşamlar." diyerek sağ elini göğsüne, dudaklarına ve alnına götürmüştü. Papaz gülümsemiş, bu süslü jesti iade ederek cevap vermişti. "Size de iyi akşamlar, Apistos Efendi." Bu iki adam yıllardır birbirlerini, biri Türkçe ve öteki Rumca olmak üzere imansız efendi diye selamlayarak latife ediyorlardı. Ve karşılıklı saygıya dayalı, her iki inançta da böyle bir şeye yan gözle bakacak birçok kişinin olduğunu bildikleri için epeyce güçlü, candan bir dostluk kurmuşlardı. Birbirlerinin evini ancak hava karardıktan sonra ziyaret ederlerdi ve gecenin tamamını uyumaya çalışan aile bireylerini perişan eden uzun ve ara sırada ateşli ilahiyat tartışmalarıyla boşa geçirmeye pek eğilimliydiler. Ve sözü daima ya biri ya da öteki, "Eh ne de olsa ikimiz de inanç adamıyız" demek suretiyle bağlarlardı. Yeni konutunun girişinde öylece aynı anda beliren iki adam köpek açısından korkulu bir görüntü oluşturuyorlardı. Bol siyah giysileri, çalı gibi sakalı ve azametli başlığıyla bir Hristiyan papaz ile beyaz sarıklı, düzgün sakallı ve yeşil cübbeli bir imamın başını merakla ve aynı anda insanın evinden içeri sokması o kadar da sık rastlanacak bir şey değildi. Köpek korku içine geri çekildi. Kollarını yüzünü korumak istercesine alnıyla gözlerinin önüne kaldırdı. Ve o ana kadar tefekkür edercesine tam bir sükûnetle oturmakta olduğu köşeye doğru sindi. Abdülhamit Hoca ile Peder Kristoforos göz göze geldiler. Ve papaz resmiyetten uzak böylesi dostça bir selamlama, tir tir titreyen adama bir güvence sağlar umuduyla ''Merhaba'' dedi. İmam ise selamının barışçı bir amaçla geldiklerini vurgulamasını dileyerek ''Selamün aleyküm'' dedi. Nezaket göstermek niyetiyle sesinin tonunu alçaltıp ''Kim olduğunuzu anlamaya ve bir şey isteyip istemediğinizi öğrenmeye geldik'' diyerek devam etti. Adam kollarını indirerek onlara baktı. Aniden bir parmağını duvardaki ise bulayıp sıranın üstüne papazın anlamadığı kıvrımlı Arapça harflerle bir şeyler yazdı. Abdülhamit Hoca papazın şaşkınlığını fark etti. ''Köpek anlamına geliyor bu'' dedi. ''Belki de bize temiz olmadığını söylemek istiyor.'' ''Nerelisiniz?'' diye sordu Abdülhamit ve köpek parmağını ise daldırıp yeniden yazdı. İmam papaz için yüksek sesle bir kere daha okudu. ''Cehennem'' diyor. Peder Kristoforos, ''Biz buraya size yardım edip edemeyeceğimizi anlamak için gelmiştik.'' diye öneride bulunduğunda köpek, ''Yalnız kalmak isterim'' diye yazdı. ''Beni yalnız bırakın'' diyor dedi Abdülhamit Hoca. ''Papaz size yemek ve battaniye getireceğiz'' diye ısrar edince köpek dehşet saçarak gülümsedi ve iki ziyaretçinin korkuyla geri çekilmesine neden oldu. ''Allah şefaat eylesin'' diye haykırdı imam.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 52.